Ayrım 63.
Sayfa 606. 70-40 = 30 yaşındayım. Hala her şeyin merkezindeyim ve bir baltaya sap olamadım. Askerdeyken kendisine öğüt veren bir yaşlı albayı hatırladı. İşini sormuş, ne yaptığını öğrenince evlenmesini, bir baltaya sap olmasını, toprağa kök salmasını öğütlemişti. Şimdi o askerler, eniştem, Nişantaşı'nın köşesinde durdu. Eve değil, karşıdaki gazeteciye doğru yürüdü. Cinsel yayınlar, çocuklar için kovboy, büyükler için renkli sinema ve aile dergileri, Yarının gazeteleriyle yan yana bir masanın üzerine ve yerlere serilmişti. Ahmet başını bükerek bir gazetenin başlıklarını okudu. Komutanlar dün de toplantı yaptılar. Muhtıra'da Atatürkçü kurucu meclis öngörülüyor. Ahmet tamam işte diye düşündü. AP'den istifa ettiler. Boğaz Köprüsü için tahvil çıkartılması teklif edildi. Doktorlar eylem kararı aldı. Gazeteyi alacaktı ama caydı. Eve doğru yürümeye başladı. Tamam işte, hapı yuttuk. Darbe, Torres. Nasıl bir darbe olur bu? Bari çabuk olsa da fazla meraklanmadan görsek. Çabuk çabuk ne olacaksa olsun bitsin. Şu bekleyişten kurtulalım. Güldü, esnedi, anahtarı çıkarıp kapıyı açtı. Ak zaman ak. Birden aklına kuramlar, sözler üşüştü. Kendiliğindencilik, cuntacılık eleştirileri mırıldandı. Cemillerin katından hala gürültü geliyordu. Osmanlılarda ses yoktu. Babaanne de hala ışık yanıyordu. Hemşire birisine seslendi galiba. Kendi kapısını açarken heyecanlandı. Çalışacağım diye mırıldandı. İçeri girdi, kokuyu içine çekti, resimlerinden ve kendinden hoşlandı. İçinden durmadan yıllarca çalışmak geliyordu. Heyecanlanarak bu öğleden sonra üzerinde çalıştığı resme baktı. Bir yere hemen bir fırça vurmak istedi ama ilk heyecana kapılmamak için biraz beklemeye başladı. İlknur'un doldurduğu küllüğü, çay fincanlarını içeri götürdü. Babasının kitaplarını, defterleri de bir kenara kaldırıyordu ki bunları bir daha görmemek ve düşünmemek için aşağı inmeye karar verdi. Merdivenleri inerken defterlerde umduğunu bulamadığını düşündü. Kapıyı anahtarla açtı. İçeri girmeden önce hemşireye ve babaannesine bir kere görünmeyi düşünerek salona girdi. Birden ortada tuhaf bir şey olduğunu sezdi. Emine Hanım bir koltuğa oturmuş, dehşetle Nigan Hanım'a bakıyordu. Hemşire Ahmet'in ayak seslerini duyarak döndü. Çok kötü diye mırıldandı. Nabzını bulamıyorum bir türlü. Terlemişti. Nabzı zayıflamış mı dedi Ahmet. Hemşire birden bir telaşa kapılarak Nigan Hanım'ın elini yakaladı. Parmaklarını nabza bastırdı. Ahmet hemşirenin yüzüne dikkatle baktı, bir şey okuyamadı. Babaannesine baktı, uyuyormuş gibiydi. Gene hemşireye baktı. Vakit geçti ama hemşirenin yüzünde hiçbir şey değişmedi. Ahmet bulması lazım artık diye düşündü. Hemşire bileğin bir başka yerini, sonra aceleyle öteki noktalarını da tuttu. Nabız çok mu zayıflamış dedi Ahmet. Hemşire Nigan Hanım'ın yüzüne bakarak öteki eli tuttu. Bilmem atıyor mu dedi. Nasıl? Hemşire cevap vermedi. Nabzı tutarken yüzünü Nigan Hanım'ın yüzüne yaklaştırdı. Doktor, doktora telefon edeyim dedi Ahmet. Doktor yetişemez dedi hemşire. Birden kaba bir hareketle Nigan Hanım'ın üstüne çullandı, göğsünü ovmaya başladı. Bir süre bütün gücüyle göğsü ovdu. Sonra yaptığı şeye artık inanamadığını gösteren bir tavırla dönüp Ahmet'e baktı. Bir şey söyleyecekti galiba ama caydı ve telaşla yeniden bileklerden birisini tuttu, nabzı aradı, bulamadı. Öteki bileği yakaladı, aceleyle nabzı aradı. Bu sefer bulamayacağına galiba kesinlikle inandığı için bileği uzun uzun elinde tuttu. İç çekti. Nigan Hanım'ın göz bebeklerini inceledi. Ahmet'e döndü, ben ne yapabilirim ki diyen bir bakışla baktı. Yeniden iç çekti, atmıyor, atmıyor diye mırıldandı. Sonra avucunun içinde duran bileği, bozuk bir saati masanın üzerine koyar gibi dikkatle kenara bıraktı. Serumdan delik delik ve mosmor olan el hiç kıpırdamadı. Ahmet öldü diye düşündü. İçinden hemşirenin gönlünü alacak bir şeyler söylemek geçti. Hemşire ayağa kalktı, terini sildi. Emine Hanım, aşağıya haber veriver dedi. Emine Hanım telaşla ne diyeyim dedi. Öldü de. Vah, ah büyük hanım diye inledi Emine Hanım. Eşyaların arasından her zamanki dikkatiyle yürüyerek dışarı çıktı. Hemşire Ahmet'e baktı. Ahmet onun mesleği konusunda bir şeyler söylemesinden endişelenerek babaannesine döndü. Yalnızca babaannesini düşünmek isteyerek Nigan Hanım'ın yüzüne bütün dikkatiyle baktı. Küçükken Cihangir'den babasıyla buraya geldiklerini, kısa pantolon giydiği için gözüken bacaklarının kirini babaannesinin herkese gösterdiğini, terliklerinin sesini, anahtar destesinin sesini, bayramlardaki yarım yamalak neşesini ve hep korkuyla baktığı Cevdet Bey'in resmini gösterişini hatırlayabildi. Daha da baktı ama babasını, kendi çocukluğunu, ölümü, kendi hayatını düşünmeye başladığı için utandı. Sonra baktığı şeyin bir ölü olduğunu aklından geçirerek babaannesine sırtını döndü, pencereye yürüdü. Küçükken yaptığı gibi alnını cama dayayarak Nişantaşı meydanına bakmaya başladı. Az sonra Osman'la Nermin geldiler. Osman aceleyle bir sandalye çekip annesinin yanına oturdu. Nermin bir şeyler mırıldandı. Osman bir süre sonra neden daha önceden kendisine haber verilmediğini hemşireye sordu. Hemşire her şeyin çok çabuk olduğunu, hastanın bir an bile başından ayrılmamasına rağmen nabzının zayıfladığını önce fark edemediğini açıkladı. Sonra elinden gelen her şeyi yaptığını, masajın da fayda etmediğini söyledi. Eliyle Ahmet'i işaret etti. Osman gene de bana haber verebilirdiniz diye homurdandı. Yılmaz nerede? Bu akşam izinliydi ya dedi Nermin. İçeri Ayşe girdi. Annesine yaklaştı. Çevresine bir bakındı. Ağlamaya başladı. Ahmet birden neden buraya indiğini hatırladı. Bir kenara bıraktığı defterleri ve kitapları alıp koridora doğru yürüdü. Babasının odasına girdi. Kapıyı kapadı. Belli belirsiz bir suçluluk duyarak kitapları ve defterleri yerine koydu. Sonra ne yapması gerektiğine karar veremediği için bir sandalyeye oturup kitaplara bakmaya başladı. Kitaplara da pencereden dışarı bakar gibi bakıyordu. Kapı açıldı, içeri giren hemşire onu görünce şaşırdı. ''Siz burada mıydınız?'' dedi. ''Evet, çıkıyordum.'' dedi Ahmet. Kalkıp kapıya doğru yürüdü. Hemşire ''Ben de bu akşam bari evime döneyim diyorum.'' dedi. Evet. Hemşire sesinin perdesine dikkat ederek ekledi. Acaba birisi beni Laleli'ye bırakabilir mi? Cemil Bey bırakır dedi Ahmet. Söyleyeyim. Zahmet olmazsa. Ahmet odadan çıktı. Koridorda birkaç adım atmıştı ki bir eksiklik duygusuna kapıldı ve fark etti. Sarkaçlı saat tıkırdamıyordu. Dönüp saate baktı. 9'u gösteriyordu. Zaman aksın diye mırıldanarak saati kurmayı aklından geçirdi ama üşendi. Salona yürürken yukarı çıkmaya, çalışmaya karar verdi. Salonda kalabalık vardı. Cemillerin katında olan herkes yukarı çıkmıştı. Odayı koyu bir sigara dumanı kaplamıştı. Herkes birbiriyle fısıldaşıyordu. Ahmet Mine'nin ağladığını görerek şaşırdı. Remzi Ayşe'yi avutmaya çalışıyordu. Lale dikkatle babaannesine bakıyordu. Necdet Cemil'e bir şeyler söylüyordu. Ahmet'i görünce birden ayağa kalktı, yaklaştı, sırtına iki hafif şaplak vurdu. Sonra bunu yaptığını görüp görmediğini anlamak için karısına döndü. Gördüğünü anlayınca başını ileri geri sallamaya başladı. Ben böyle olacağını biliyordum der gibiydi. Ahmet babasıyla konuşan Cemil'e yaklaşarak hemşire gitmek istiyor dedi. ''Biraz beklesin.'' dedi Cemil. Osman'a döndü. ''Evet baba.'' ''Bu sefer bütün işi sen yükleneceksin.'' dedi Osman. ''Evet. Her şey iyi olsun. Ailemize yaraştığı gibi olsun. Aman dikkat et.'' Cemil Ahmet'e dönerek ''Arabayı çocuklar aldı. Bilmem o kadını kim götürür.'' dedi. ''Beklesin.'' Sonra babasına döndü. Osman ilanlara da dikkat et diye fısıldadı. ''Geçen sefer...'' Yani babamınkinde bütün adları yanlış yazmışlardı. Tabii tabii dedi Cemil. Sigarasını babasına doğru üflememek için başını yana çevirdi. Ahmet birden yukarı çıkmasının yakışıksız olduğunu düşünerek oturmaya karar verdi. Tam otururken Ayşe ondan bir bardak su rica etti. Mutfağa gitti, ağlayan Emine Hanım'ı avutmak için bir şeyler mırıldandı. Bir bardağı su doldurup Ayşe'ye götürdü. Sonra Nigan Hanım'a değil başka yere bakmak istediği için eşyalara, Cevdet Bey'in resimlerine, porselen fincanlara, büfeye bakmaya başladı. Büfenin cam mekanındaki pahalı porselenleri görünce Hasan'ı ve dergiyi hatırladı. Yukarı çıkıp çalışmaya karar vererek oturduğu yerden kalktı. Merdivenleri sessizce çıktı. Odasına girince hemen çalışamayacağını anladı. Balkona çıktı. Korkuluğa yaslanarak nişantaşına bakmaya başladı. Alan tenhaydı. Bir köpek caddenin ortasında yürüyordu. Gazeteciye bir araba yanaşmış, kapısı açık bekliyordu. Caddenin ucuna doğru bir yerde bir reklam ışığı titriyordu. Gürültüyle bir taksi geçti. Müzikli kornası apartman pencerelerinde çınladı. Sonra gazetecinin önündeki arabanın kapısı kapandı, araç hareket etti. Bir sessizlik başladı. Ahmet ta çatı katından köşedeki bir ışıklı reklamın cızırtısını duyuyordu. Birden bir gürültü olunca uzanıp baktı. Bir çöp tenekesinin kapağı kaldırıma yuvarlandı. Tenekeden kediler fırlayıp köşelere sindiler. Hemen sonra da her şeyin her zamanki gibi yolunda olduğunu anlayarak tenekeye sokulmaya başladılar. Ahmet neşelenir gibi oldu, başını kaldırdı. Yukarıda özelliksiz bir gök vardı. Çalışmak için içeri girdi. 1974-1978 Kitabın sonu 21 Ocak 2002 Sayfa 611
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25